Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Azar 1400, Hicri Gameri 27 Rebiüsani 1443 ve Miladi Takvimle 3 Aralık 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak Türkiye'den köşe yazarları, Dünya Engelliler Günü, Nur'a Giden Yol ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bagri ve Grossi Viyana'da görüştü. Grossi, İran'ın nükleer tesislerinin gözetimine erişim iddiasında bulundu. Tuğ General Sepahi Fert, düşman karşıtı hava savunma önlemlerinin caydırıcılık yarattığını söyledi. Haşir Şabi yetkilisi, İran'ın İslam dünyası cephesinin direği olduğunu bildirdi. Lavrov, Amerika yaptırımları diplomasinin kurallarına aykırı dedi. Macron, bir palyaço tarafından yönetilen İngiltere'ye acıyorum dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile telefonda görüştü. Görüşmedeki ilişkiler, Afganistan'daki gelişmeler ve Viyana'daki görüşmeler ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian ile İran ile Japonya arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutlarına değinerek İran'ın ekonomi, ticari, insani, çevre ve sağlık alanlarında ilişkileri Japonya ile geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Emir Abdullahian kış arifesindeki Afganistan'da insani durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak tüm ülkelerin Afganistan'a insani yardım sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Ciddi müzakereleri ve iyi bir anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Emir Abdullahian, karşı tarafın da iyi niyetini göstermesi gerektiğini vurgulayarak iyi ciddi bir irade var ve açık bir ajanda ile Viyana'ya İran, ciddi bir irade ve açık bir ajanda ile Viyana'ya gitti ve Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin irade ve niyetine dair iyimser değiliz ifadelerinde bulundu. Amerikalı yetkililerin bir yandan müzakerelerde bulunmak ve nükleer anlaşmaya dönmek istediğini, diğer taraftan da İran kurumlara ve şahıslarına yeni yaptırımlar uyguladığını dile getiren Abdullahian, önemli olan bu müzakerelerin sonuç vermesi ve batılı tarafların müzakere masasında iyi niyetlerini ortaya koymasıdır ifadesini kullandı. Japonya Dışişleri Bakanı da Viyana'daki görüşmelerin başlamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılabilmesi için tarafların esneklik göstermesini istedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, çarşamba gecesi nükleer anlaşmada muhalif taraflara sunulan iki belgeye ek olarak henüz sunulmamış üçüncü bir belge daha olduğunu duyurdu. Ali Bağrekeni, İran'ın diğer taraflara sunduğu iki belgede yaptırımları kaldırması konusunun adım adım çözülüp çözülmeyeceği sorusuna cevap olarak Perşembe günü Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'na verdiği röportajda yaptırımların kaldırmasının adım adım mı yoksa bir yerde mi olacağı şeklinde soruya adım adım değil dedi. Yaptırımları kaldırmasının doğrulanma süresinden de bahseden Bakiri, İran'ın 3 belge hazırladığını, 3. belgeyi henüz karşı tarafa teslim etmediğini söyledi. Bakiri'ye göre İran'ın nükleer anlaşma müzakerelerinde diğer taraflara sunacağı 3. belgede yaptırımların kaldırması, doğrulamasının zamanlamasına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı çarşamba gecesi diğer tarafa sunulan iki belgenin geri bildirimi hakkında da şöyle dedi. İki taraf halen müzakere ediyor. Viyana'daki İran heyeti çarşamba gecesi iki başlık halinde teklif ettiği metinleri karşı tarafa sundu. Başlıklar baskıcı yaptırımların kaldırması ve nükleer sorunlardan oluşuyor. Bağrı İran'ın yaptırımların ve nükleer meselelerin kaldırması dahil olmak üzere bu iki belgenin karşı tarafa sunulması görüşmesinde bunu İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddiyetinin bir işareti olarak nitelendirerek müzakerelere devam etmek için Viyana'dayız dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Müzakere Heyet Başkanı Ali Bağrekeni Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ile görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Müzakere Heyeti Başkanı Ali Bağrekeni Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi ile bir araya geldi. Viyana'da ajansın merkezinde yapılan görüşmeden sonra Bağrekeni yaptığı açıklamada görüşmenin yararlı ve İran ile ajans arasında teknik işbirliğinin devamına yönelik olduğunu belirterek İran, Viyana'da olumlu ve faal görüşmelere devam etmekte kararlıdır dedi. Bağrekeni ajansın Viyana teknik görüşmelerinde olumlu teknik rol oynayabileceğini söyledi. Pazartesi günü Viyana'da başlayan görüşmelerde İran heyeti dün ambargoların giderilmesi ve nükleer konulardaki önerilerini karşı tarafa sundu ve sonuç odaklı görüşmeleri hazır olduğunu bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'ın ajans müfettişine koşulsuz erişim sağlaması gerektiğini iddia etti. Grossi, Frans 24 ile yaptığı röportajda İran'ın Fordo sahasındaki uranyum zenginleştirme seviyesini arttırdığını ve gözlemcilere erişimin artırılması gerektiğini ileri sürdü. Ajans Genel Müdürü, röportajın bir başka bölümünde batılı tarafların ajansa ve özellikle Amerika'ya karşı sorumluluklarına değinmeden, siyasi irade varsa İran'la bir anlaşma her zaman mümkündür dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, ajans nükleer anlaşmanın tarafı değil ama anlaşmanın denetçisi ve garantörü olarak Viyana'da devam eden müzakereleri yakından takip ediyor dedi. Grossi, %90 zenginleştirme ile ilgili olarak da şu anda İran'da %90 zenginleştirme yok dedi. Grossi, Tahran'ı tekrar ziyaret etme niyetine de temasla davet edilirsem İran'a giderim dedi. Amerika'nın İran'a yönelik sert yaptırımlarını kaldırma müzakereleri pazartesi günü Viyana'da başladı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sebahi Fert, savunma gücünü korumak, düşmanı izlemek, zamanında uyarlarda bulunmak ve düşmanın herhangi bir eylemine uğraşmak ülke için caydırıcılık yarattı dedi. İSNA Ajansı'na göre Tuğgeneral Ali Rıza Sebahi Fert dün savaşa hazırlık sürecini ziyaret etmek ve bu birimin operasyonel kapasitesini ve geliştirme projelerini geliştirmek için Şehit Nasr İsfahani Hava Savunma Bölgesi'ni ziyaret etti. Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı, Hava Savunma Bölgesi'nin operasyonel hazırlığından duyduğu memnuniyetini ifade ederek şunları söyledi. Silahlı kuvvetlerin hazır olması ve savunma gücünün sürdürülmesi, düşmanın İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü caydırmasına ve sindirmesine neden oldu. Şehit Raz İsfahani Hava Savunma Bölgesi, İran'ın merkez yerlerinin hava sahasını korumaktan sorumlu olan İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri'nin 9 Hava Savunma Bölgesi'nden biridir.
Irak Haşi Şabi Kurumu Yardımcısı İran'ı İslam Dünyası Cephesi'nin bir direği olarak nitelendirdi ve İran'ın Irak, Suriye, Lübnan vesaire yerlerde Deniz Cephesi'nin umudu olduğunu söyledi. İran Ajansı'na göre Seyit Haşim Haydari dün İran'ın Kerman'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada İslam toplumlarının en önemli ihtiyacı olanın velayet ve velayet aşkı olduğunu belirterek velayetin yayılması şehit Kasım Süleyman'ın intikamının çok sert bir şekilde alınmasıdır dedi. Seyit Haşim Haydari, General Kasım Süleyman'ı ile hizmetim sırasında onun cihadın tek adamı değil velayetin adamı olduğuna yakından şahit oldum. Bana göre Sadr-ı İslam'dan bu yana en önemli kale velayet kalesidir ve şehit Kasım Süleyman'ı velayet adamıydı ve velayetin hizmetkarıydı dedi. Birçoğu Amerikan ordusuna ve IŞİD'e karşı çıktı ancak Kasım Süleyman'ı hayatta tutan şey velayete yürekten ve pratik inancıydı diyen Haydari, rahmetli İmam Hümeyni'nin çizgisi sadece İran'da değil direnişin ve İslam dünyasının tüm cephelerine devam ediyor dedi.
İran adına casusluk yapmakla suçlanan Siyonist İsrail Savaş Bakanı'nın çalışanı ilk duruşmada kendini savundu. İsrail Ulusal Haber web sitesine göre İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz'ın hizmetkarı dün mahkemenin çevrimiçi düzenlenen ilk oturumda İran'la irtibatlı kişiler için casusluk yaptığı yönündeki suçlamayı reddetti. Söz konusu zanlı mahkeme duruşması sırasında İran'a atfedilen ajanlarla temas halinde olmadığını ancak bilgilerini Telegram'daki bilgisayar korsanlarına sunduğunu söyledi. Geçen ay ırkçı rejim İsrail'in sözde Adalet Bakanlığı İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz'ın evindeki bir temizlikçinin İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen bir hacker grubu için casusluk yapmakla suçlandığını iddia etmişti. İsrail İstihbarat Teşkilatı Şavak dün Siyah Gölge Hacker grubuyla bağlantılı bir kişiye bilgi sağladığı şüphesiyle tutuklandığını iddia etti. Bu Siyonist medyanın Gantz'ın hedef alındığını ve İran'a hedef aldığını iddia eden ilk girişimi değil. Mart 2019'da da Siyonist rejimin 12. kanalı Şabak lideri Nadav Armalan'ın Gantz ile gizli görüşmeler yaptığını ve cep telefonunun İran'da ilgili kişiler tarafından hacklendiğini söylediğini bildirmişti.
İran Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sınır Güçleri Komutanı Sistan ve Belucistan Eyaleti sınır muhafızları tarafından bir kaçakçının öldürüldüğünü, iki kaçakçının daha tutuklandığını çıkan çatışmada bir ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.
İran Pastör Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Begleri, Pastokovuk'un 3. aşamasının klinik denemesinin nihai raporu bu aşıyı yaptıran kişilerin %96.5'inin hastaneye yatmayı ve ciddi hastalığı önlemek için iyi bir bağışıklığa sahip olduğunu gösteriyor. Bu çok iyi bir sonuç dedi. Ali Rıza Begleri Dönerine'ye verdiği röportajda şunları söyledi. %96.5 dünyadaki en saygın korona aşısı üreticileriyle karşılaştırılabilir ve başka bir deyişle Pastokovuk'un dünyadaki en iyi aşılardan biri olduğunu gösteriyor dedi. Bigler ayrıca şunları kaydetti. Ayrıca Pastokovuk klinik çalışmasının 3. aşamasının nihai sonuçları bu aşının insanların %100'ünde koronavirüsünü nötralize eden antikorlar üretebileceğini gösteriyor ki bu İran için büyük bir onurdur dedi. İran Pastör Enstitüsü Başkanı sözlerine şöyle devam etti. Bu çalışmalarda aşının 3 doz enjekte edilmesinin daha etkili olduğu tespit edildi ve buna dayanarak yetişkinlerde 3 doz kullanılması tavsiye ediliyor.
Türkiye'de son 24 saatte 354.385 COVID-19 testi yapıldı. 21.747 kişinin testi pozitif çıktı. 192 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salgın hayatı değiştirdi. Salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar ve dikkatli olmalıyız ifadelerini kullandı.
Kırgızistan Ulusal Devlet Güvenlik Komitesi basında Türkiye'nin darbe planladığı yöndeki iddiaları yalanladı. Bişkek'teki Fars Haber Ajansı'na göre Kırgızistan Ulusal Devlet Güvenlik Komitesi Rus Lenta gazetesinde yayınlanan bir makalede Türkiye'nin Kırgızistan'da darbe yaptırmak için müdahalesi hakkında bu bilgi yanlıştır ve gerçekle örtüşmemektedir dedi. Ulusal Devlet Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada hiçbir yabancı ülke Kırgızistan'ın iç siyasi işlerine karışamaz denildi. Kırgızistan'da 28 Kasım'da yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı partilerin protestolarıyla karşılandı. Oltar Birimdigi Kırgızistan Yeşiller Partisi, Atamkin, Azatik ve diğer 70'i yakın parti liderinin temsilcileri protestoda hazır bulundu. Kırgızistan güvenlik birimleri geçen hafta meclis seçimleri öncesinde aralarında milletvekilleri ve eski yetkililerin de bulunduğu bir darbe planına karıştıkları iddiasıyla 15 kişiyi tutukladı.
Iraklı kaynaklar dün gece IŞİD terör grubunun unsurlarının kuzeydeki Nineve eyaletinde yer alan Hatrace köyüne saldırdığını bildirdi. Teslim Haber Ajansı'na göre saldırıda Iraklı bir aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. IŞİD terör örgütünün Irak'taki yenilgisine rağmen bu terör örgütünün bazı üyeleri hala ülkenin farklı yerlerinde bulunuyor ve dağınık şekilde terör eylemleri gerçekleştiriyorlar.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri, bu ülke halkının tüm zorluklara, sorunlara, yaptırımlara ve zorlu ekonomik koşullara rağmen hala kendi hayatlarını yaşadığını söyledi. El Mesire'ye göre Seyyid Abdülmalik el-Husi, Beysa eyaleti kabilelerinden bir heyetle yaptığı görüşmede, Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Saldırganlı Koalisyonu'nun Beysa eyaletini hedef aldığını ve halktan birçoğunun yaralandığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Perşembe günü tek taraflı Amerikan yaptırımlarını eleştirdi. Sergey Lavrov, Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarını eleştirirken bu yaptırımların uluslararası diplomatik anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, Amerikalı yetkililere seslenirken Rusya'ya yaptırım uygulanması halinde Moskova'nın misilleme yapacağını söyledi. Ukrayna krizine ve NATO'nun bölgedeki düşmanca eylemlerine de değinen Lavrov, NATO'nun görüşmelerden uzaklaşması halinde Moskova'nın NATO'yu küçültmek için ayrı bir strateji benimseyeceğini, Ukrayna ile gerilimin devam edeceğini söyledi. Lavrov'a göre Moskova, Ukrayna sınırındaki gerilimi azaltmak için önerilerde bulundu. Rusya ve Amerikan Dışişleri Bakanları dün Stockholm'daki AGİT zirvesinin oturum kulisinde bir araya geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Rusya ile füze fırlatmalarının bildirimi anlaşmasının 2030'a kadar uzatıldığını açıkladı. Wang Wenbin dün düzenlenen olan basın toplantısında Rusya ile Çin arasındaki balistik füzelerin ve taşıyıcı roketlerin fırlatılmasının karşılıklı bildirim anlaşmasının 2030'a kadar uzatılmasına ilişkin protokolü onaylayan yasanın dün yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson için palyaço dedi ve onu sert şekilde eleştirdi. Fransa ve İngiltere ilişkilerinin 206 yıldır en kötü seviyesinde olduğu belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kastederek bir palyaço tarafından yönetilen İngiltere'ye acıyorum dedi. Brexit esnasındaki anlaşmazlıklar ve iki ülke arasındaki Manş Denizi'nde yaşanan mülteci faciası gibi sorunlar iki ülkenin ilişkilerini 1815'ten bu yana en kötü duruma düşürdü. Macron iki ülkenin sorunlarını Johnson ile görüşmeye çalışın ama onun konuşmaya uygun biri olmadığını belirterek bir palyaço tarafından yönetilen İngiltere'ye acıyorum dedi.
Amerika'da yapılan bir anket, Amerikan hanelerin yaklaşık yarısının Amerika'daki enflasyonun can yakıcı olduğunu hissettiğini gösteriyor. Gallup şirketinin son yaptığı bir anketin sonuçları, enflasyonun ortasında yükselen fiyatların şokunun tatil ve yeni yıl alışveriş sezonunda başlangıcında Amerikalı ailelerin neredeyse yarısı için şok edici olduğunu gösteriyor.
Ve son haberimiz, Amerikan Senatosu federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Amerikan federal hükümetine 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak tasarı 28'e karşı 69 oyla kabul edildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Amerika ve İsrail kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya önünde başlıca engel başlığını taşıyor. Kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya düşüncesi uzun zamandan beri gündemde olan bir konu, fakat uygulamada hayata geçirilmemiştir. Kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya 2. Konferansı geçen hafta pazartesi gününden itibaren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Konferans Başkanı Antonio Guterres'in konuşmasıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin çalışmalarına başladı. Fakat kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya konusu gündemde olmasına rağmen vitrinde kalarak bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Bunun Amerika ile Siyonist rejim İsrail'in siyaset ve davranış modeline bağlı iki önemli sebebi var. Birincisi, Amerika'nın tutum ve siyaset modelidir. Aslında Amerika, kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya düşüncesinin başlıca destekçilerindendir. Fakat pratikte Washington bu bağlamda hiçbir girişimde bulunmazken, üstelik Batı Asya'da konvansiyonel olmayan silahlanmanın güçlendirmesi bağlamında adım atmıştır. Amerika, Batı Asya bölgesinin en büyük silah ihracatçısı ve korsan rejim işgalci İsrail'in en büyük destekçisidir. Batı Asya bölgesinde de sadece ve sadece İsrail rejimi kitle imha silahlarından biri olan nükleer silaha sahiptir. Amerika aynı zamanda dünyada ve özellikle Batı Asya bölgesinde nükleer konuya seçici siyaset izliyor. Beyaz Saray bir yandan İran'ın barışçıl nükleer enerji teknolojisine karşı çıkıp İran'a karşı maksimum baskı siyaseti izlemek için bir bahane olarak kullanırken, Arabistan'ın nükleer çalışmalarına karşı sessizlik siyasetini izliyor ve hatta korsan rejimin tehlikeli ve denetimsiz nükleer çalışmalarına destek bile veriyor. Üstelik birçok haber kaynağı Suudi Arabistan'ın nükleer çalışmalarının gizli yönlerinin olduğunu belirtiyorlar.
Bu arada Amerika, geçen hafta New York'ta başlayan kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya Konferansı'na katılmaması Rusya tarafından büyük eleştirilerle karşılaştı. Bu bağlamda Viyana'da uluslararası kurum ve kuruluşlarda Rusya'nın temsilcisi Mikhail Ulyanov Twitter üzerinden paylaştığı mesajda oturumda Amerika'nın boş sandalyesinin fotoğrafını da ataşlayarak bu olayı eleştirdi ve şöyle yazdı. Orta Doğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturma konulu konferansta boş koltuk. Böyle bir bölge fikrini hayata geçirmek için özel bir sorumluluğu olan 1995 kararının üç tarafından biri olarak Amerika'nın konferansa katılma davetini reddetmesi talihsiz bir durumdur. İkinci sebep ise korsan rejiminin davranış modelidir. İşgalci rejim, Batı Asya'da tek nükleer sahibi yönetimidir. Irkçı rejim ayrıca nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması NPT'ye katılmaktan, ayrıca kitle imha silahlarından arındırılmış Batı Asya ile ilgili oturumlara da katılmaktan kaçınıyor. Bu bağlamda İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtravanchi söz konusu oturumda konuyla ilgili şöyle konuştu. Konferansın başarılı düzenlenmesi tabii ki bazı taraflarca istenmiyor ve bölgeden tüm davetliler ve dört nükleer güç konferansa katılırken Amerika ve İsrail ona muhalefet ediyor ve konferansın oturumlarına katılmıyorlar. Bu şartlarda mevcut engelleri kaldırmanın ilk yolu İsrail'in NPT'ye katılması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tüm nükleer faaliyetlerini denetlemesini kabul etmesidir. Amerika'nın destekleri ve İsrail'in nükleer programlarına göz yumması nedeniyle kitle imha silahlarından arındırılmış bölge fikri Batı Asya'da imkansızlaşmıştır. Fakat Batı Asya konusunda kitle imha silahsızlandırma konusu ancak büyük güçler ve özellikle de Amerika'nın bu konuda ciddi iradeleri olduğu ve ırkçı rejim İsrail'in nükleer silahlar karşısında sessiz kalmaması durumunda gerçekleşebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz çeşitli ülkelerden Afganistan'a acil yardım talebi etrafında. Dünya Sağlık Örgütü, Afganistan halkına sağlık hizmetleri verilmesi için dünya ülkelerine acil yardıma çağırdı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri çarşamba günü yaptıkları açıklamada Afganistan'da 2331 sağlık merkezinin faaliyetine devam etmek için uluslararası toplumdan yaklaşık 380 milyon dolar yardıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Afganistan Koordinatörü Dr. Cemşit bu bağlamda yaptığı açıklamada, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi diğer bağışçılarla birlikte sağlık merkezlerinin yanı sıra Afganistan'da korona tedavi merkezlerini aktif tutmak için çalışıyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü daha önce Afganistan'da sağlık sisteminin dağılma eşiğinde olduğu konusunda uyarıda bulunmuş. Bu alanda çalışanların çoğunun 3 aydan beri maaş alamadıklarını duyurmuştu. Son haftalarda çeşitli kurumlar Afganistan'da insani krizin başlaması hakkında yaptığı açıklamada bu ülkenin uluslararası yardıma acil ihtiyaç duyduğunu, bu konuda her türlü müsamahanın acı ve karşılanamaz sonuçlara sebep olabileceğini belirttiler. Afganistan'da ekonomi, sağlık ve eğitimle ilgili yayınlanan çeşitli rapor ve haberler, bu ülkenin kendi halkının ihtiyaçlarını temin etmek için uluslararası yardımlara ihtiyacı olduğunu, çeşitli ülkeler tarafından Taliban hükümetinin resmiyete tanınması veya siyasi tahammül sürecine girmemesi halinde Afganistan'ı idare etmek için Taliban yönetimi için daha fazla sorunların oluşacağını gösteriyor. Bu yüzden Taliban yetkilileri dünya toplumundan, özellikle Batı ülkelerinden siyasi mülahazaları bir kenara bırakıp insanseverlik kriterlerini dikkate alarak Afganistan halkına acil yardımda bulunmalarını istiyor.
Afganistan'da milyonların açlık tehlikesi ve gıda güvenliğinin olmaması ile ilgili yayınlanan veriler, uluslararası toplumun insani yardımlarda bulunmaması ve konuya acil ve ciddi ilgi göstermemesi, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere Afganistan halkını açlık riskine sokabileceğini gösteriyor. Taliban'ın Afganistan'da yönetimde bulunduğu şartlarda bu ülkeye uluslararası yardımları büyük oranda azaldı, hatta kesildiği bir ortamda komşu ülkelere insani tutum çerçevesinde Afganistan halkına çeşitli yollardan yardım ulaştırmak ve bu ülkede siyasi ve ekonomik şartların istikrara kavuşması için çeşitli ortak oturumlar düzenliyorlar. Son aylarda Afganistan'ın komşu ülkeleri İki tur ve İslamabad ve Tahran'ın ev sahipliğinde düzenledikleri oturumların üçüncü turunun Taliban'ın davet edilmesiyle Pakistan'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. Son aylarda birkaç kargo uçağı ile birkaç kez Afganistan halkına ilaç, gıda ve yakıt yardımında bulunan İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'ın zor durumda olduğu şartlarda Afgan halkına yardımda bulunarak acılarını ve yaşadıkları zor şartları bir nebze de olsa hafifletmeye çalıştı. İranlı yetkililer, Afganistan'da tüm etnik grupların katılımı ile düzenlenecek olan kapsayıcı hükümetin kurulmasına çalışarak bu ülkede huzur ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaya çalışırken, bu ülkede insani krizin yaşanmaması için Afganistan halkına acil insani yardımlarda bulunuyor. Böylece bu ülkede mağdurları destek ilkesi uyarınca Afganistan'da Taliban hükümetinin resmiyete tanınmaması için iç şartların uygun olmamasının söz konusu edilmemesine çalışılıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12 Azar 1400, Hicri Kameri 27 Rebiyusani 1443 ve Miladi 3 Aralık 2021 Cuma. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Azar 1358 yılında İran İslam Cumhuriyeti Anayasası İran halkının kahir çoğunluğunun oyu ile onaylandı. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası, İslami değerler ve öğretiler, sosyal adalet ve insanların haklarına riayet edilmesi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu meclis, birçok İslam bilgini ve önde gelen alimlerin üye olması ve başta Ayetullah Beyşli olmak üzere değerli şehitlerin gece gündüz demeden yoğun çabaları ile ve İmam Hümeyni'nin bu mecliste onaylanan yasaların %100 İslami olması gerektiğine dair vurgu yapması üzerine 4 aydan az bir sürede hazırlandı. Bunun ardından İran Anayasası referandum için millete sunuldu ve 1358 yılının 10 ve 11 Azer günlerinde seçimler düzenlendi. İran'ın Müslüman halkı %99.5 olumlu oyu ile İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nı nihai bir şekilde onayladılar. Ardından İmam Hümeyni Anayasası'nın yürütülmesini de sağladı. Hatırlanacağı üzere Hicri Şems'i 1368 yılında Anayasa Eski Fakirler Meclisi'nin tasvibi ve halk referandumunda onaylanmasından sonra Anayasa'ya ilhak olunmuştur. Söz konusu ilhak uyarınca İran İslam Cumhuriyeti Anayasası şu anda 14 fasla ve 177 maddeye sahiptir. ...35 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Azar 1365'te rahmetli İmam Hümeyni'nin mütecaviz Saddam rejimine karşı savaşta askeri güçlerin temin edilmesi dahilindeki çaresi üzerine on binlerce gönüllü güç bu çağrıya yanıt vermek amacıyla 100 bin kişilik Muhammed Resulullah güçleri olarak savaş cephelerine gittiler. Cihat ve Şehadet gönüllü güçlerinin savaş cephelerindeki varlığı İran milletinin ilahi gücünü gözler önüne sermiş oldu ve bu hamaset dolu hareket İslam düşmanlarının paniğe düşmelerine neden oldu. ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Azer 1366'da İran İslam Cumhuriyeti tarafından üretilen ilk balistik füze Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı zorunlu savaş cephelerini de başarı ile denendi. İran bu denemede büyük başarıların altını imzalayarak İran topraklarının koruması için askeri kabiliyetlerini gözler önüne sermek yönünde adım attı ki savaştan sonraki yıllarda İran uzmanların yardımlarıyla büyük bir gelişme kaydetti. 9 yıl önce bugün Hicri Şems'e 12 Haziran 1391'de İran'ın psikoloji biliminin babası Dr. Heydar Ali Humen vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Kurdaki artışla bütçe çöpe gitti.
Cumhuriyet.
Sayıştay raporunda yer almadı. ÖSYM ihalesine 47 yıldır tek firma katılıyor.
Yeni Çağ.
Merkez Bankası 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Erdal Sağlam, 1 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde sadece turizmciler iyimser, o da uçaklar kalkarsa başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İhracatçılar bile kur krizinin getirdiği tedarik ve üretim sıkıntılarından şikayet ederken morali bozulmayan tek sektörün turizm olduğunu görüyoruz. Uçaklar kalktığı sürece önümüzdeki dönemden umutlu gözüken turizmcilerin uçakların kalkmaması için ciddi bir risk görmediklerine de şahit olduk diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Geçen hafta 11. Resort Turizm Kongresi için Antalya'daydık. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği düzenlediği kongre sırasında sohbetlerde gündem yine kurlardı. Tüm iş aleminde olduğu gibi turizmciler de birbirlerine bize kurların ne olacağını, buna bağlı olarak da seçimin ne zaman yapılacağını sordular. Buna rağmen yüzleri gülüyordu. Önümüzdeki yıla ilişkin sektöre dönük beklentileri iyimserdi. Hükümetten aldıkları güçlü pandemi desteğinin de etkisiyle sektörün turizmci bakan Ersoy liderliğinde birlik görüntüsü verdiğini gördük. Bu nedenle 11. Kongre'ye otelciler, yatırımcılar, seyahat acenteleri yani sektörün tüm paydaşları katılım sağlamıştı. Kongrede konuşan Turizm Bakanı Nuri Ersoy, başarılı bir yıl geçirdiklerini, rakiplerin geride bırakıldığını söyledi. Turizm geliri ve turist sayısına ilişkin 2021 tahminlerini sürekli büyüttüklerini kaydetti. Bu arada TL'nin değer kaybı nedeniyle son dönemde sınır ülkelerden artan akının ve gurbetçilerin de bunun içinde olduğunu söylemek lazım. Sadece Bulgaristan'dan ucuz alışveriş için gelen turist sayısı 1 milyon kişiyi aştı. Okta Başkanı Erkan Yağcı da başarıyla çıktıkları pandemi döneminden dersler çıkardıklarını belirtirken riskle yaşayan bir sektör olduklarını hatırlatıp riske dayalı çözümler bulmak ve uygun acil durumlar planları oluşturmak, krize hazırlıklı olmak için son derece önemli dedi. İşbirliği ve koordinasyonun kriz yönetiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu, krizin devlet tarafından yönetilmesi gerektiğini yaşayıp gördüklerini kaydetti. Yağcı, çevre ve sürdürülebilirlik ortak sorumluluğumuz olmalı. Sağlık ve hijyeni yeni normalimiz olarak kabul edip aynı kararlılıkta uygulamalıyız dedi. Zor zamanları geride bıraktıklarını ancak zorlayacak sorunların olacağını kabul eden Yağcı, artık oyun yapıcı olmaları gerektiğini, geleceğin şekillendirilmesine aktif ve yapıcı bir şekilde yardımcı olacaklarını söyledi.
Ali Ferşadoğlu 1 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde AKP nereye gidiyor, CHP nereye geliyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Meslektaşımız Ali Bulaç, bundan önceki İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifade ettiği gibi AKP'nin içinde küçük bir oligarşik yapı var ve şu andaki bütün operasyonları o yürütüyor. Fakat bu küçük oligarşik zümre AKP'yi de partinin kara mekanizmalarını da ele geçirmiş durumda. Bunlar devletin asli ideolojisini savunan insanlar. Bunlar dindar, muhafazakar, ergenekoncular diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
O zaman şu cevabı vermiştik. Devlet organları üniversite, ticaret, sanayi, spor hatta müzik gibi 25 farklı boyutta hakimdi. AKP'nin siyasi, sosyal, resmi, insan kaynakları, aynı, nakdi, varlığı, tecrübesi, toplumun kabulü vesairesi yoktu. Devlet imkanlarını, televizyon kanallarını, gazeteleri, yukarıda saydığımız kesimleri ona destekçi yapan kimdi? 2002'de gücü sıfıra yakın iken nasıl iktidar oldu? Halbuki Ergenekon 2007 yılında kenarından bucağından konuşulmaya başlanmış, ne olduğu ve gücünün sınırları 2008'de yüzeysel anlaşılmıştı. Ve birkaç göstermelik hadise ile mesele kapandı. Demek ki Kemalizm Ergenekon AKP'yi büyüttü, iktidarda tutuyor. Ki Profesör Doktor Şerif Mardin AKP iktidarı için Kemalizmin başarısı. Profesör Doktor Kemal Karpat da Erdoğan için Kemalizmin ömrünü uzattı demişti. Alanlarında otorite olan bu iki merhum ilim adamının tespitleri bizim başından beri yaptığımız yorumları doğruluyor. Bunun bir delili de müstebit sistemde tek adam rejiminde meclisin, milletvekillerinin ve STK'ların yaptırım açısından hiçbir güçleri olmamasıdır. Öyle olsaydı bu hale gelinmezdi. CHP nereye geliyor derken derdimiz kesinlikle CHP vesaireyi temize çıkarmak değildir ki hatalarını, menfi icraatlarını tek tek ortaya koyup eleştirmemiz bunun delilidir.
Özcan Yeniçeri 1 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde Tek Adam Sisteminin İflası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ben her şeyim, her şey de benim diye iddia etme sistemine dönüşmüştür. 3 yıllık uygulaması ile sistem yasa benim, ben yasayım demenin de ötesinde devlet benim, ben devletim demeye doğru evrilmektedir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Mevcut durumda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hikmetinden sual edilemeyecek bir konumdadır. Hesap vermez hesap sorar, yargılanmaz yargılar, tarafsız değil partilidir. Cumhurbaşkanı sistemin tek yetkilisi ve belirleyicisidir. Görüşleri, düşünceleri ve iddiaları eleştirilmez, onaylanır. Kararlarının ürettiği olumsuz sonuçlardan siyasi rakipler ya da dış güçler sorumlu tutulur. Düşünebiliyor musunuz? 19 yıldır iktidarda olanlar ekonomide meydana gelen krizin baş sorumlusu olarak muhalefeti ilan etmektedir. Kurum başını alıp gitmesinden de üst akıl, dış güçler, faiz baronları, mandacı siyasetçiler, mandacı ekonomistler sorumludur. Kararları alanlar, ihaleleri yapanlar, et ot ithal edenler, kendi getirdiği Merkez Bankası başkanlarını, ekonomi bakanlarını görevden alanlar da faizleri düşüreceklerini söyleyenler hiçbir şeyden sorumlu değiller. Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz acı ilaçtır, kararlılıkla uygulayacağız demişti. Son olarak kur gemiyi azıya aldığı bir dönemde de şunları söyledi. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu faizler düşecek. Biz yüksek faizi halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu sistemde siz faizleri düşüreceksiniz de elinizi tutan birileri mi var? Sorun faizse taksit niye düşürüyorsunuz? Bari bir defada yapın da belirsizlik ortadan kalksın. Faizin acı ilaç olduğunu söyleyen de faizin düşeceğini söyleyen de Sayın Erdoğan'dır. Faizden kurtulmayı, ekonomi kurtuluş savaşı ilan eden de o oldu. Olan biten tersinden okunarak, suçlu olarak mandacı, iktisatçı ve siyasetçiler gösteriliyor. İktidar ekonomideki alt üst oluşu asli faillerinin dışındaki herkesi ihale ediyor. Kendilerinin ürettiği sorunlar başkalarına ihale edildiği için yanlış ekonomik, mali ve politik kararlar alanlar kendilerini düzeltmeye ihtiyaç duymuyorlar. Halbuki Erdoğan son 3 yıldaki 3 kur krizi sırasında da ekonomik kurtuluş savaşından söz etmişti. İlk söylediği tarih olan 16 Ekim 2018'de 5,78 olan dolar TL kuru, ikinci kez söylediği 31 Ekim 2020'de 8,30, üçüncü son çıkışı sonrası ise 13,45'e kadar tırmandı. Sayın Cumhurbaşkanı faizlerin düşürülmesi gerektiğini her açıkladığında kur yükseliyor. Piyasa kur konusunda tam dengeye varmak üzereyken bir kez daha faizin düşürüleceğinden söz ediyor. Bu defa kur daha da yükseliyor. Durum tam sükunete kavuşacağı sırada o tekrar faizi düşürmede ne kadar kararlı olduklarını söylüyor ve kur yükselmeye devam ediyor. Son olarak cuma günü faizler düşecek, yüksek faizi halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz dedi, kur yeniden dalgalandı ve yükseldi. Faiz düşecek ya da düşmeli diyerek faiz düşmez. Faiz söylem sorunu değil, ekonomi maliye sorunudur. Üretimi artırarak, yatırım ve verimlilik seferberliğiyle, ihracatı teşvik ederek, israftan tasarruf ederek, rezervleri ve yedek akçeleri amacına uygun kullanarak, sonuçta ekonomiyi iyileştirerek faiz düşürülebilir. Cumhurbaşkanı her faiz düşecek dediğinde kur yükseliyor, enflasyon dediğinde fiyatlar tabana vuruyor, ekonominin kitabını yazıyoruz dediğinde piyasalar karışıyorsa, milleti fiyat artışlarından korumak için konuşulmayacak, yapılması gerekenler yapılacaktır. Yaşananlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, daha doğrusu tek adam yönetiminin iflas ettiğinin kanıtıdır. Milletin sırtında kambur olan tek adam sistemini ülke daha fazla taşıyamayacaktır. Ancak olan dar ve sabit gelirli vatandaşları olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Engelliler Günü.
Değerli dinleyiciler, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizde birlikteyiz.
Bu sohbetimizde engellilerin toplumdaki durumunu ve konumunu ele alacağız.
Engelliler her toplumda vardır ve o toplumun bir parçasıdır. Engellilerle ilgilenmek ise bir kamu görevidir. Dini öğretilere göre fiziksel ve zihinsel engellilere saygı duyulur. Allah-u Teala onlara iyilik yapanları mükafatlandırdığı gibi bizzat onları da bu zorluğa katlanmalarından dolayı mükafatlandıracaktır. Bu bağlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir körü mescide veya evine götürürse veya ihtiyaçlarını giderirse Allah onun her adımında bir köle azat etme sevabını yazar. Melekler ise ondan ayrılırken ona selam gönderir.
Günümüzde engelliler özel ayrıcalıklar aramaktan ziyade toplumun diğer üyeleriyle birlikte toplumda rol oynamak ve eşit sorumluluklar kazanmak istemekte ve güçlü organizasyonlar düzenleyerek unutulan haklarını gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Kendilerini dünyanın en büyük azınlığı olarak gören engelli insanlar, bazı ülkelerde karar alma organlarını ve politika yapıcıları bile etkileyebilecekleri bir büyüme ve mükemmellik aşamasına ulaşmışlardır. Engelliler bu şekilde kişiliklerin ayaklar altına alınmasından kaçınmaya çalışıyorlar. İnsanlık kimliklerini korumaya çalışıyorlar.
Günümüzde dünya nüfusunun %15'inin çeşitli engellere sahip olduğu tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na göre engellilerin %80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. 1970'lerin başından beri Birleşmiş Milletler'in inisiyatifiyle engelli insanlara desteklemeye yönelik uluslararası ilgi artıyor ve o zamandan beri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1981 Uluslararası Engelliler Yılı ilan etmiştir. Bu kesimin sorunlarına ve zorluklarına yönelik farkındalık yaratmak, siyasi ve sosyal alanlarda varlıklarını sürdürmeleri ve daha etkin faaliyetlerde bulunmaları için gerekli platformu oluşturmak amacıyla 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü olarak kutlanıyor.
Birleşmiş Milletler her yıl Dünya Engelliler Günü için bir tema ilan ediyor. Sloganı ve yıllık temayı duyurmak, toplumun engelliler için fiziksel, teknolojik ve davranışsal engelleri nasıl ortadan kaldırmaya çalıştığına dair temel bir fırsattır. Koronavirüs pandemisinin başlamasının ardından küresel bir pandemi çerçevesinde engelliler için de yeni zorluklar ve fırsatlar ortaya çıktı. Bu nedenle 2021'in Engelliler Günü sloganı COVID-19 sonrası kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir dünya için. Thank you.